Merhaba, Öykü Meltem'ine hoş geldiniz. Bu hafta size Murat Özyaşar'ın Ayna Çarpması adlı kitabından iki öykü okuyacağım. Kitap 2008 Haldun Taner Öykü Ödülü ve 2009 Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne layık görülmüş. Bu kitap yazarın ilk kitabı, 2015'te Sarı Kahkaha adlı öykü kitabı ve 2019'da Aslı Gibidir Diyarbakır Hikayeleri adında son kitabını yazmış. Kendisi Diyarbakır'da doğmuş ve büyümüş. Geçen sene son kitabı ile ilgili yapılan bir röportajda şöyle bir şey demişti. Aslında Türkçeyi Kürtlerden öğreniyorsun. Haliyle kırılmış bir dil ile tanışıyor ve kendini ifade etmeye çalışıyorsun. Dünyayı, eşyayı bu kırılmış dil üzerinden anlamaya çalışıyorsun. Söz gelimi dünya soğuktur diyorsun mesela. Sen bu cümleyi normal sanıyorsun. Sonra birine bu cümleyi kurduğun zaman o da tuhaf tuhaf yüzüne bakınca anlıyorsun ki burada bir gariplik var. Cümle böyle değilmiş ama bu cümle normal karşılanıyordu Diyarbakır'da, yadırganmıyordu. Çünkü aslında söylenmek istenen havanın soğuk olduğu. Çünkü dünya sözcüğü Kürtçe'de hava anlamına geliyor. Aslında Kürtçe düşünüp Türkçe konuşmaya çalışıyorsun. Kırılmış dilden kastım bu. Yeni bir dil öğrenmeye çalışıyordum ben bu röportajı okuduğumda ve çok etkilendim. Ana dilin önemini yeni bir dil öğrenirken daha iyi kavradım. Çünkü anladım ki hangi dili, hangi seviyede öğrenirsem öğreneyim, hislerimin, ruhumun dili ana dilim kadar beni tatmin etmeyecekti. O yüzden dikkatimi çekmişti sevgili Özyaşar'ın bu röportajdaki cümleleri. Zaten aynı röportajda da Özyaşar yine şöyle diyor. Sözün gücü var, inanıyorum. İnanmasam yazamazdım. Değil mi? Sözün gücü bazen her şeyden güçlü. Evet, dilerseniz öykülerimize başlayalım. İlk öykümüz Kefen Sessizliği. Kefen Sessizliği. Aslında bir başımayken kendi kendime söylediğim sözler de doğruymuş. Gözlerim açık öpüştüğüm zamanlardan, yılanların gömlek döktüğü kapılardan geçtim. Anahtarı kilidinde 3 defa çevirip kapı altından dışarı attım. Uzun zamandır bu odada, bu kapının önündeydim. Buzlu camlarından ardı görünmeyen bir kapı. Yalnızca anahtar deliğinden sızan ses bir bebeğin kahkahalar atarak dünyaya gelişini duyuruyor. Bunu duyar duymaz dizlerimi karnıma çekiyorum. Sahi, unuttum. Neydi adım? Yalnızlığımı unutmak için daha sesli düşünüyorum. Kendi adımı kendi sesimle 3 kez bağırarak çağırıyorum. Cevap veren olmuyor. Kazdığım kuyunun başında durur gibiyim. Gitmeli miyim? Fark etmez. Neredeyim? Bu kaldığım tenhada gürültüler koparan kim? Bu kaçıncı gece böyle rüyasız geçiyor? Kendime tanıdığım zaman bitmek üzere. Cebimde biriktirdiğim takvim yapraklarını çıkarıp kışlar kışı görmediğim, bana uzun bir cümle öğreten kadının verdiği gömleği giyip kışın bu 40. gecesinde ağlıyorum. Açılmış bir defterden gözlerimi kaldıramıyorum. Gittin. Annemin beni terk edip gidişi gibi gittin. Biliyorum, gelseydin sana sustuklarımı gene susacaktım. Hem benim uzun bir cümlem yoktu senden önce. Ah, gitmeli miyim? Zaten görmedin, duymadın. Hep koşarak geçtin beni. Gelmedin, almadın. Ben dışarıda kaldım. Bir kuyu ağzından tersine çeviriyorum. Tanrım, burada gün akşama kadar sürüyor. Ahıma ah ediyor. Nasıl olsa önümüz yaz diye seviniyorum. Üşüyorum. Gözlerini toprağıma kapayanlar var. Gitmeli miyim? Önümde gidemediğim ayak izlerim. Uzaktan nal sesleri. Kedimin gözlerine döndü gözlerim. Aynalarda yüzümü görmem için önce bir başkası olmam gerek. Hep böyle odaların eşiğinde kalan ben çokça daldım kendime. Şimdi kim merak eder ki beni? Ah, yazık. Kimse de kimsenin ahı yok. Yazık ki artık yok. Gitmeli miyim? Aslında yılanlara gömlek dikmek için gelmiştim. Hani olur ha bir harf kadar susabilirim. Annem beni hatırlasın. Kalkıp bu sabah karanlığında üşüyen harflere sığınarak kuyu kazıcılara kuyu ödevleri hazırlamalıyım. Karanlık, kimseyi çağırmayan, kendi içine yankılanan, bozkurda unutulmuş, gizemli, soğuk, öylesine sabıkalı, dolu kuyu ödevleri. Hiç çalışmadıkları yerlerden. Gitmeli miyim? Pusulam yok. Haritam yakılan o sahafta kaldı. Soğuk, demirden harflerim vardı. Kim çaldı? Gitmeli miyim? Yoksa bir tülbent bulup ağzımı mı bağlasam? Dışarıda döktüğüm boncuklar için gidemem. Oysa nal seslerini yakından duymalıyım. Unumu eleyip eleğimi asmalıyım. Kendimin uzağına nereden düştüm, bu sorunun karşılığını bulmalıyım. Gitmeli miyim? Kurumuş bir ağız, kül bağlayan bir dille ne kadar uzağa gidebilirim? Gitmeli miyim? Kalkıp atları sevebilirim ki bu mümkün. Ki zaten insanın gidebileceği en uzak yerdir çocukluğu. Gitmeli miyim? İlk öykümüz burada sona erdi. İkinci öykümüz Nal İzleri. Annem başını her bağladığında, ki ben onu hep öyle hatırlarım, heybetli dedemden, sürekli 99'luk tesbih çeken ninemden, bize askerliği hiç bitmeyecekmiş gibi gelen dayımdan ve dumanı hep tüten baba evinden bahsederdi. Ben o yaşta mermisiz bir piyade tüfeği kadar tehlikeliydim. Annem beni leğende yıkar, üstüme döktüğü kaynamış suların yanıkları hala canımı yakarken ben koşar, bir trenin camlarını taşlamaya koyulurdum. Beni dizinin dibinde oturtturur, dayıma mektup yazmam konusunda diretirdi. O anlatır, ben yazardım. O durmadan anlatır, ben hep yazardım. Beni karnemin pekiğilerle dolu oluşunu, şehrin rahatlığını, onu nasıl özlediğini yazdırırdı bana. Ah! Bir gün olsun başının bağlı oluşunu yazdırdığını hatırlamıyorum. Yoksunluğumuzdan bahsetmezdi. Ben de zaten yazmazdım. Mektup biter, sonra arka sayfasına elime çizme sırası gelirdi. İkimiz de en çok bu sayfayı severdik. Elim olduğundan büyük çizmek, ben de büyüdüğüm hissi yaratırdı. Her defasında fotoğrafımı göndereceği sözünü verirdi ama hiçbir zaman göndermedi. Zaten benim bir tane çocukluk fotoğrafım vardı. O da katlandığından yüzümün tam orta yerinde derin bir kesik oluşmuştu. Bunu göndermeyeceğini bilirdim. Çünkü siyah beyaz, üzeri çizilmiş, yoksulluğu acımasızca anlatan bir fotoğraftı bu. Her mektubunda başka bir fotoğrafımı gönderdiğini şimdi anlıyorum. Çünkü benim o mektup arkalarına bıraktığım eller benim asıl çocukluk fotoğraflarımmış. Bak, biraz daha büyüdü diye. Çünkü annem ancak ve zaten büyüyen bir elle kurtulabileceğini düşünüyordu. Oysa ben yer yer rüzgarı da taşladığımı, annem bir gün giderse ben de peşinden giderim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Tütün, korku ve yol kokardı babam. Geç gelir, yemeği hazırlatır, yatardı. Uzak değildir derken başındaki bağ gevşer, ağlardı annem. Yüzündeki yaşı silerken gözü evlenirken kendisine alınan bir çift siyah kundurasına takılırdı. Zaten başka ayakkabısı da yoktu. Hiç giymediği halde evin içi hariç dumanı hep tüten baba evi hikayelerini anlatırken boyamamı isterdi. Boyardım. Boyama işi biter, ayakkabılar kurumaya alınırdı. Ayakkabılar onun bir çift gözü gibiydi. Annem sanki ilk defa anlatıyormuş, ben sanki hiç bilmiyormuşum gibi dumanı hep tüten baba evi hikayelerini heyecanla, özlemle, sesi titreye titreye bir masalmış gibi bazen ayakkabılarını giyerek anlatmaya çalışırdı. Onca misafiri ağırlamak kimin haddineymiş? Köye biri gelseymiş de o gece ağırlamadan göndermek hangi geleneğe sığarmış? Köylülerin arasındaki sorunları ondan başka kim çözebilirmiş? Bugün çekip gitse başkalarının gözlerinin üstünde yeri varmış. Hem yemekte bir tabak da onun için bırakırlarmış. Başka ne olsun ki? Sanki babası boynu bükük mü dolaşırmış köyde? O bir beymiş, hem de sahip çıkmasını bilen bir bey. Sıkılmazdı. Sıkılmazdım. Babam her zamanki gibi tütün kokusuyla ve üzerimizde bıraktığı korkusuyla yine geç geldi. Yemeği hazırlattı. Yatmadı. Bir gürültüdür koptu o tenha evde. F, S, T. T, K, Ç, Ş, H, P. Babamın elleri büyüdükçe benimkiler küçüldü. Ellerim büyümedi. Ben hep böyle kaldım. Bir tren geçse yine de taşlayabilirdim ama. Annemin artık bu evde kalmayacağını, o masal evine dönmeyeceğini, o gün gün boyu baba evi hikayelerini oraya dönecekmiş sesiyle anlatmasından anladım. Ayakkabılar erkenden güneşte kurumaya alınmış, evin dışında da giyilmeye hazırmış gibi duruyordu artık. Kaptığım gibi evin en gizli köşesine odunluğa sakladım. Gitmesin, kalsın istiyordum. Annem o sabah karanlığında çıplak ayaklarıyla yola koyuldu. Gitmeliyim. Üstelik birazdan kar da yağar ayak izlerimiz için. Murat Özyaşar. İkinci öykümüz de sona erdi. İkinci öykünün sonlarına doğru bir harf hecesi okudum. FSTŞ diye. Sanırım orada fıstıkçı Şahap kodlaması üzerinden bir betimleme yapmış yazar. Ben öyle düşündüm. Bu öyküyü sevgili Murat Özyaşar'dan izin alarak bana ulaştıran sevgili dostum Bübürüm'e, yani Niyazi Zorlu'ya çok teşekkür ederim. Tabii ki bu izni bize verdiği için Murat Özyaşar'a da teşekkür ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hoşça kalın.